Yeni Gün.
Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Saatlerimiz 9.04'ü gösteriyor. Başkent Ankara'da hepiniz hoş geldiniz yeni güne. Evet, yeni bir gün, yeni bir hafta başlıyor. 6 Temmuz 2020 Pazartesi'yi gösteriyor takvim sayfaları. Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım birlikte hazırlıyorlar bu programı. Biz bugün Eda Kotanoğlu ve teknik masada da Burak Hararoğlu ile birlikteyiz. Ben Yasemin Pamukçu, saat 10'a değin sizlerle birlikte olacağız. Her şeyden önce telefon numaralarımızı hatırlatalım. Cep 090 312 463 34 419 ve 463 34 21. Türkiye'nin Sesi Radyosu biliyorsunuz artık kendi sayfasında ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden de radyonuzu dinleyebiliyorsunuz. Bir de e-posta adresimiz var. tsryenigun@trt.net.tr, Facebook'ta yenigun.tsr, Twitter'da ise tsryenigun adresindeyiz. Sevgili dinleyenlerimiz biliyorsunuz programımızın akışı hep gazete başlıklarını, manşetlerinin size aktarılmasıyla başlıyor. Ardından TRT muhabirimiz bize Ankara'daki gündemi aktaracak. Bugün Ankara'da neler yaşanacak hep birlikte TRT muhabiri Mustafa Seçen'den dinleyeceğiz biz. Ve sonrasında da Salim Salimoğlu ATV Ankara Haber Müdür Yardımcısı kendileri. Yine gazetelerde öne çıkan başlıkları Salim Bey'le değerlendireceğiz. Ve son olarak da dış siyasette olan bitenden bahsedeceğiz. O da Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile olacak. Akademisyen ve sosyolog Erdinç hocamız bize hem gündemi hem de yurt dışındaki gündemi, sınırlarımızın ötesindeki gündemi aktarıyor Erdinç hocamız ve haftaya böylelikle bir başlangıç yapmış olacağız. Evet, bugün sizlere 3 gazete aktaracağım. İlki Sabah gazetesi. Sabah gazetesi manşete Akdeniz'de tuzakları yerle bir ettik diyen Başkan Erdoğan'ın sözlerini almış. Başkan Erdoğan 52 HES'i topluca açtı. Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyun ve tuzakları yerle bir ettik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Doğu Akdeniz'in ardından Karadeniz'de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete geçtik. Uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızdan taviz vermeden bu çalışmaları sürdüreceğiz. 18 yılda kazandığımız sayısız eserle 79 yılın eksiklerini tamamladık. Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar dolar yatırım yapılmasını temin ettik diyor Başkan Erdoğan ve geçen yıl yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ikinci olduk. Bu yılın ilk 5 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi %66'ya yükselttik. Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasını Ağustos ayında açacağız. Çevrecilik adı altında koparılan yaygaraların amacı Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirmektir diyor. Evet, hepimizin göğsünü kabartan bir haber bu. Ülkemizin teknoloji anlamında yükselmesi hepimizi gerçekten çok çok mutlu ediyor. Ve biliyorsunuz 31 Ağustos'ta artık okulların açılacağı haberini bir genelgeyle yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı 31 Ağustos'ta açılacak okullu yurtlar için 67 maddelik önlem paketi hazırladı. Covid-19'dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilecek her okulda. Ateş ölçer, maske, sıvı sabun, el antiseptiği veya kolonya bulundurulacak. Öğrenciyi aynı veliyi bırakıp alacak. Büyük anne, büyük babaya izin yok. Okula giriş çıkışlarda öğrencileri veliler okul dışında teslim alacaklar diyor. Ve bu haberin devamı Sabah gazetesinde 13. sayfadaymış. Vaktimiz olursa tüm detayları yine sizinle paylaşmak isteriz. Çünkü pek çok velinin ilgi alanında şu anda evet açılacak ama hangi önlemler alınacak diye soru işaretlerimiz var. Devamında vaktimiz olduğunda ben sizlere aktaracağım. Ve evet, bir taraftan da tüm bu salgınla ilgili sorunlar devam ederken her şeyi ihlal ettiler başlığıyla minik bir haber var ama bence çok önemli bir haber bu. Tüm uyarılara rağmen yine İstanbul'un çeşitli yerlerinde hiçbir önlem almadan düğün kutlamaları yapıldı. Ve fotoğraftaki insanlar birbirine son derece yakınlar bu görüntüde. Eğlencelerde ne maske, ne mesafe, ne de can güvenliği vardı. Evet, salgın durmadan devam ediyor. Hatta şu anda yoğun bakımda olan hastalarımızın sayısı bir hafta öncesine kadar artmış durumda. O yüzden tedbirleri asla ve asla bırakmamalıyız. Bitmiş falan değil. Öyle bir hani havalar güzel, dışarıya çıktık. Hayır, böyle bir şey yok. Tam tersine dikkat etmemiz gereken çok fazla unsur var ve devam etmek zorundayız bunlara. Hazır Covid-19'dan bahsetmişken ve az evvel eğitimle ilgili bir haberi size aktarmışken, Milliyet Gazetesi de manşete taşımış bu haberi. İşte yeni okul hayatı diyor Covid-19 önlemleri. Sağlık Bakanlığı 31 Ağustos'ta açılacak okullarda alınacak önlemleri içeren rehber yayınladı. Yeni rehbere göre kantin, büfe ve benzeri yerlerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak. Buralarda tek kullanımlık bardak, tabak, benzeri malzemeler kullanılacak. Evet, tabii ki hayatımız, eğitim hayatı da çocukların devam edecek bir şekilde, ama önlemlerimizi alarak. İşte az evvel aktardıklarımızda Sabah Gazetesi'nde neydi? Aynı veliyi alıp bırakacak demişti. Şimdi bir başka başlık, bu sefer kafeteryalarda, kantinlerde alınacak önlemleri gündeme taşımış. Teneffüse sırayla çıkılacak. Bu da çok önemli. Buna göre öğrencilerde veya aile bireylerinde COVID-19 belirtisi görülmesi halinde okula ivedi bilgi verilmesi içeren taahhütname imzalatılacak. Okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek. Dersler en az kişi sayısıyla yapılacak. Çapraz oturma düzeni sağlanıp öğretmenle öğrenciler arasında 1 metre mesafe olacak ve maske takılacak. Ders araları, teneffüsler, sınıflar sırayla konularak düzenlenecek. Sıraya konularak düzenlenecek. Sınıf içinde yüksek sesli aktiviteler yapılmayacak. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz bu hastalığı en çok bulaştıran konuşurkenki damlacık saçıntısı. O yüzden bu da bir şekilde kontrol altına alınmış olacak. Kitap, kalem gibi malzemeler kişiye özel olacak. Öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacak. Dersler gün boyu aynı sınıflarda görülecek. Servis şoförleri araç içinde mutlaka maske kullanacak. Öğrenci, öğretmen ve çalışanların serviste maske takması ve her gün aynı yere oturması sağlanacak. Evet, bu da yine hijyen açısından dikkat edilecek şeylerden birisi. Biliyorsunuz ilk Haziran'da anaokullarının açıldığında Sağlık Bakanımız şöyle demişti. Servisle gidecek olan çocuklar için okullarına, küçüklerimiz için demişti ki serviste konuşmasınlar. Evet, serviste suskunluk. Bu çözümlerden birisi aslında. O zaman çünkü bir şekilde mikrobun saçılmasını engellemiş oluyoruz. Ve millileşme her sahada başlığı yine Milliyet Gazetesi'nde var. Milliyet, Savunma Bakanlığı'na bağlı MKE'nin bazı fabrikalarını gezerek yerlileşmedeki son durumu yerinde inceledi. Bu fabrikalarda Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarda kullanılan birçok yerli mühimmatın yanı sıra pandemi sürecinde milyonlarca maske, solunum cihazı ve ilaç üretimi de yapılıyor. Evet, bu gerçekten bizleri son derece mutlu ediyor. Ülkemizin her alanda inkişaf etmesi göğsümüzü kabartıyor. Ve yine Cumhurbaşkanı'nın Akdeniz mesajı var. Tuzakları yerle bir ettik. Yine Akdeniz'e yerle bir ettik tuzakları demişti. Sabah gazetesi de manşetinde, Milliyet gazetesi de aynı konuyu yine manşetlerden birine taşımış. Hidroelektrik santrallerin toplu açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik. Doğu Akdeniz'in ardından Karadeniz'de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete geçtik. Uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızdan taviz vermeden bu çalışmaları sürdüreceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve kurultayda liste savaşı demiş. CHP'nin olağan kurultayı parti içi muhalefet de Kılıçdaroğlu yönetiminin liste yarışına sahne olacak. Tek adaylı kongrelerden bu yana yönetime tepkili olan muhalifler, Kılıçdaroğlu'nun PM listesindeki isimler yerine kendi listesindeki adayları seçtirmek için çaba gösterecekler demiş. Ve bir başka haberde, bakın burada biraz daha dikkatli olduğumuzu gösteren bir haber, bu da Covid-19 konusunda. Takılar mankene. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hayatlarını birleştiren Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Düğünde takılar gelin damat yerine yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı. Düğüne katılanlar uygulamayı yerinde buldu diyor. Evet, bu da başka bir yöntem demek ki. Milliyet Gazetesi de haber yapmış bu konuyu. Gazetemiz Hürriyet Gazetesi olacak. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, burada kadınla ilgili, şiddetle ilgili haberler de var. Manşete de bunlar taşınmış. Şimdi her şeyden önce emeklinin maaşı, zamlı maaş, biliyorsunuz tüm bu oranlar açıklandı. Bununla ilgili bilgi yine Hürriyet Gazetesi'nde meraklısıyla buluşuyor. Ve mor gözün izahı yok diyor adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan. Şiddet olayıyla gündeme gelen oyuncu Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz'un olay sonrası çekilen fotoğraflarını Hürriyet'e değerlendirmiş. Evet, burada kadına şiddete hayırı vurguladığımız söyleyelim. Haberin detaylarını merak edenler Hürriyet gazetesinden ya da internet sayfasından bulabilirler. Yine bir başkası, kadın vekillerin pembe atışması. CHP'li Sera Kadıgil komisyon raporundaki "kız çocukları pembeyi seviyor" ifadesine itiraz etti. Cinsiyet rollerini pekiştirdiği gerekçesiyle rapordan çıksın dedi. AK Parti'ydi Tülay Kaynarca ise "pembeyi yedirmeyiz" dedi. Tartışmalardan sonra o ifade rapordan çıkarıldı. Evet, böyle minik bir pembe konusunda bir fikir alışverişi diyelim biz bunu olmuş. Ve yine sahte geline gerçek altın demişler. Az evvel sizlere Tekirdağ Saray'daki düğünden detaylarını anlattığım haber Hürriyet'te de yine yer buluyor sevgili dinleyenlerimiz. Tacizin kılıfı babacan tavır. Babacan tavır. Yargıtay 14. Ceza Dairesi Bursa'da bir kamu kurumu müdürünün kadın memurun kalçasını elleyip bir şeyler söylemiş. Sonrasında da bunu babacan tavır olarak nitelemiş. Karşı çıkan bir hakim manifesto gibi bir şerh yazmış. Peki, bu da bir başka haber yeni Hürriyet gazetesinden. Ve 2020'de herkes ülkesinde gezecek. TÜRSAF Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2020 kayıp bir yıl, 2021'de çok çetin bir rekabet olacak, 2021'e hazırlanalım, bu yıl herkes kendi ülkesinde gezecek demiş. Evet, Bağlıkaya'ya göre Türkiye sağlık turizmi için büyük bir fırsat yakaladı. Evet, bu kuşkusuz çok doğru bir haber. Sağlık turizmi ülkemizin parlayan yıldızlarından birisi. Her şeyden önce pandemi sürecinde yürütmüş olduğumuz politika sebebiyle de ön plandayız. Onun yanı sıra sağlık turizminde işte kanser hastalarının tedavi gördüğü bir nokta haline geldi Türkiye. O yüzden o konuda ülkemizin yolu açık diyoruz.
Ankara'da gündemde neler var?
Mustafa Seçen telefon attığımızda. Mustafa Seçen TRT muhabirimiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yasemin Pamukçu. Günaydın, yayına diliyorum.
Günaydın, çok teşekkür ederim. Peki bugün neler olacak Ankara'da? Yoğun bir gündem bizi bekliyor mu her hafta başı olduğu gibi?
Doğru, bugün hayli yoğun bir gündemle karşınızdayız. Önce diplomasi gündemiyle başlamak istiyorum. Bugün Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'de bir dizi temaslarda bulunacak. Öğleden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak bir çalışma yemeği yiyecek ve daha sonrasında yine ortak bir basın toplantısı düzenlenecek. Ve saat 18'de de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşme yapacak Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell. Tabii masada önemli başlıklar var. Ankara'da temaslarda bulunacak Borrell'in Türkiye-AB ilişkileri, seyahat uyarısının güncellenmesi, gümrük birliği anlaşması ve son olarak Libya'daki gelişmeler ve göç sorunu da ele alınacak bu görüşmelerde. demek mümkün. Öte yandan bugün önemli bir karar açıklanması bekleniyor. Danıştay bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağı ile ilgili duruşmayı Perşembe günü görüşmüştü. İşte gerekçeli kararında bugün açıklanması bekleniyor. Gün boyunca Danıştay'ın önünde takipte olacağız demek mümkün. Diğer yandan meclisin gündemine bir göz atalım. Meclisin gündeminde baro teklifi var. Baro teklifi geçtiğimiz günlerde Adalet Komisyonu'nda 4 gün süren bir mesai sonrasında düzenleme kabul edildi. İçerine bakacak olursak birden fazla baro kurulabilecek ve 5000'den fazla avukat olan ilde 2000 üyeyle yeni baro kurulabilecek ve yine delege sistemi de değişecek. Barolar Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda 3 delege ve 1 başkanla da temsil edilebilecekler. Teklifinde yine 9 Temmuz Perşembe günü, yani bu hafta genel kurulda da ele alınarak yasalaşması bekleniyor. Meclisin bir diğer önemli gündem maddesi başkanlık seçimi var. Başvuru süresi bugün sona eriyor ve yarın da meclis başkanlığı için seçimin yapılması planlanıyor. Tabi partilerin diğer yandan başkan adayları da belli. AK Parti'nin adayı bilindiği gibi mevcut meclis başkanı Mustafa Şentop. Şentop'u Milliyetçi Hareket Partisi de destekliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da Haluk Koç. İYİ Parti'nin adayı İYİ Parti aday göstermezken HDP'nin adayı da Erol Katırcıoğlu oldu. İşte mecliste ilk iki oylamada üye tam sayısının 3/2 aranacak. Üçüncü oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu, yani 301 aranacak ve böylece başkanlık seçimi de önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacak demek mümkün. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yine video konferansta toplanacak. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde de gündem kurultay hazırlıkları var. Ve yine parti sözcüsü Faik Özturan da bugün saat 15'te bir basın açıklaması yaparak MYK'da, Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan gündemi aktarmasını bekliyoruz diyelim. Ankara gündeminden aktaracaklarımız bunlardı Yasemin Pamukçu.
Çok teşekkür ederiz Mustafa Seçen. Kolaylıklar diliyoruz size de. Hoşçakalın.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyenlerimiz, yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz başkent Ankara'da 9.21'i gösterdi. TRT muhabirimiz Mustafa Seçen bize Ankara gündemini aktardı. Şimdi de ATV Ankara Haber Müdür Yardımcısı Salim Salimoğlu ile sohbet edeceğiz. Yine öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz Salim Bey ile. Günaydın.
Günaydın Yasemin Hanım. İyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Nasılsınız Salim Bey?
Sağ olun, gayet iyi. Umarım sizler de iyisinizdir.
İyiyiz. Biz de çok iyiyiz. Yeni bir haftaya başladık. Çok şükür sağlığımız yerinde. O zaman iyi olmamak için bir sebebimiz yok değil mi?
Kesinlikle sağlıklı. Her şeyin başı sağlık olduğu için.
Evet. Peki.
Son dönemde Covid bize bu sağlığın önemini çok çok iyi hatırlattı.
Tabii.
O yüzden her şey yolunda demek ki sağlıklıyız.
Doğru. Peki Salim Bey, Covid ile ilgili gelişmeleri siz takip etmişsinizdir. Dünkü rakamları bize değerlendirebilir misiniz?
Aslında bir süredir bu hani binin üzerinde oluyor olması, rakamların yeni hasta sayısının binin üzerinde oluyor olması her ne kadar can sıkıcı gibi görünse de ölüm oranlarındaki bir artış yok çok şükür. Hatta yani bir sabitlemiş gibi böyle onlu rakamlarda. Sonuç itibariyle iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının da üzerine gitmeye devam ediyor. Evet. Yani bir taraftan aslında korkuyoruz. İşte hani maske takmadığı için insanlar. Bunun sonunu nereye varacağını tahmin edemiyoruz. Sonuç itibariyle maske takmayan birisi onlarca kişiyi hasta edebiliyor. Bunun korkusuyla insanlara bazen biz de varyantını edebiliyoruz. Yani neden maske takmıyorsunuz, neden mesafeye dikkat etmiyorsunuz diye. Ama şöyle de bir gerçek var. Tüm bunlara rağmen maske takmayan insan sayısı mesela hani bazen bizim de abarttığımız gibi, ben de bazen abartıyorum çünkü belki de abarttığımız kadar çok değil. Yani korkutucu bir tablo yok aslında karşımızda. Şimdi, Türkiye
Salim Bey, şunu mesela paylaşayım. Biliyorsunuz Ankara'nın en popüler yerlerinden birisi, siz de gidiyorsunuzdur belki hafta sonları, Eymir. Dün de çok güzel ve sıcak bir gündü. Ne var ki ben maskesiz tek bir insan görmedim Eymir'de dün yürürken.
Gerçekten
bu,
hani...
Bu çok güzel, şimdi, evet.
Bu ilk şeyden sonra aslında normalleşme adımlarından sonra hatırlanacaktır belki. İşte yine siz de iyi hatırlarsınız. Ankara'da çok ciddi bir aslında vurdum duymazlık var gibiydi. Hı. Yalnız zaten vaka sayıları arttı Ankara'da.
Tabii.
Ki Ankara aslında nüfus oranına bakıldığı zaman iyi mücadele eden illerden biriydi.
Evet,
ama sonrasında
ama...
bu normalleşme döneminde bir anda her şey...
Evet.
Bir kenara bırakıldı. Fakat sonrasında yapılan uyarılar sanırım yeterli ve etkili oldu. Dediğiniz gibi artık insanların maske taktığına şahit oluyoruz. Artık insanların dün mesela pazar günü yine normal şartlarda hani ben çok fazla çıkmamaya çalışırım işim olmadı söyleyeceğim ama dün önümüzdeki hafta itibariyle şehir dışına çıkacağım için alışveriş yapmam gerekiyordu. Çıkmak zorunda kaldım. Ve gerçekten hani Kızılay'ından Ulus'una o kadar boş ki her yer. Hani trafik de boş. O yüzden insanların yani tamam bir tarafta evet sorumsuz duyarsız bir bölüm var. Ama korkutulacak kadar ya da bizi ürkütecek kadar bir durum olmadığını düşünüyorum. Yani biz maskeye ve mesafeye dikkat ettiğimiz sürece çoğunluk olarak ki şu an öyle.
Evet.
Türkiye bu Covid'le mücadelesinde oldukça başarılı olacak gibi görünüyor. Ki şu ana kadar da zaten başarılı bence. Yani vaka sayılarındaki artış tamam binlerin üzerinde hala ama bu bizi bence korkutmamalı diye düşünüyorum.
Peki sizde de çocuklar var mı Salim Bey?
Yok.
Yok mu? Şimdi çocuğu...
O şansa girişemedik.
Yakınlarınız belki ama sohbet etmişsinizdir çocuğu olanlar. İnşallah o da olacaktır bir gün. Şimdi onların da bazı kaygıları var tabii. 31 Ağustos'ta biliyorsunuz okullar açılacak ve acaba nasıl olacak? Ama galiba onun önlemleri de sıkıca alınmış gibi görünüyor şu anda.
Evet, ver... Sağlık Bakanlığı belirledi şartları. Yani çok da korkacakları bir şey yok aslında.
Yok, evet.
Öncesinde ailelerden şöyle bir taahhütname alınacak okul öncesinde. Yani ailemizde herhangi bir COVID vakası varsa hani yedinci derece yakınlarımızda bunu okula bildirmek zorundayız diye taahhütname alınacak ki sonrasında çocuk okula gönderilmeyecek zaten o çocuk. Okula gidenler arasında bir metre mesafeye dikkat edilecek. Öğretmenler öğrencilere bir metreden fazla yaklaşmayacak. Çocuklar çapraz oturtulacak sınıflarda yine o mesafeye dikkat edilecek. Teneffüslerle ilgili önemli bir adım var. Teneffüsleri sırayla çıkılacak. Sırayla belirlenecek teneffüs saatleri. Yani eskiden olduğu gibi bir çaldığı zaman 4A4 devlete işte 5A5 devlete herkes bir anda çıkmayacak teneffüse. Aralıklarla teneffüs saatleri belirlenecek. Yani evet çok tartışıldı. 31 Ağustos'ta açılsın mı açılmasın mı yönünde. Yani hatta ilk açılması kararı verildikten sonra da okula çocukları gönderelim mi göndermeyelim mi yönünde. Ama sonuç itibariyle bu bir telafi eğitimi. Yani çocukların geride kalmaması açısından atılması gereken adımlardan biri. Yani bir kayıp nesil yetişmektense tedbirler alınarak çocukları okula göndermek en doğrusu. Yani sonuç itibariyle devlet bugüne kadar hani pek çok konuda zaten gerekli tedbiri aldı. Yani okullarda da alacaktır bu tedbiri. Hani devlete bu anlamda biraz güvenmek gerekiyor. O nedenle çocukları gönül rahatlığıyla okula göndermediler bence veliler diye düşünüyorum.
Evet, mesela işte bu önlemlerden birisi sınıf içinde yüksek sesli aktivitelerin yapılmayacak olması. Yine bu işte damlacık yoluyla bulaştığı için hastalık. Aslında bu da bir önlem. Sonra işte kitap, kalem gibi malzemeleri kendilerine özel olacak olması. Kimsenin birbirinden böyle bir transfer içinde olmaması. Yine bu önlem. Yani gün boyu aynı sınıfta olmaları çocukların. Yani farklı mekanlara değil temas ettikleri yerin bile aynı olması. Sıranın aynı olması. Bunlar hepsi aslında velilerin içini rahatlatması gereken unsurlar.
Kesinlikle alınan bu önlemler sonrasında da çok rahatlıkla çocuklarını okula gönderebilir veliler ama bugün tabii yani şimdi yüksek sesle konuşulmaması ayrıca bir altı çizmemiz gereken nokta belki de. Yani şöyle bir anlama gelecek bu da çocuklar artık bir süre en azından hocalarından fırça yememe garantisini almış olacaklar.
Veya öğretmenler de biraz kafalarını dinleyecekler. Ne dersiniz diğer taraftan bakınca. Evet, peki Salim Bey şimdi bir başka haberse Covid'le girdik biz konuyu ama işte bunu Milliyet Gazetesi haber yaptı. Dünün en önemli haberiydi herhalde. Akdeniz'de tuzakları yerle bir ettik. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 52 HES'i topluca açtığı bir günde söylenmiş bir söz. Evet, buradaki olayları bize açabilir misiniz? Neler hayatımıza dahil oldu ve nerelerde daha inkişaf ettik?
Doğu Akdeniz'le ilgili aslına bakılırsa şöyle çok derin bir tartışma sadece Türkiye'de değil. Yani şimdi Doğu Akdeniz dediğim zaman Türkiye'de Doğu Akdeniz'den petrol mü çıkacak, falan gibi hani işi birazcık bu boyuttan bakıyoruz aslında ama değil, işe biraz daha geniş bakmak gerekiyor. Şimdi Doğu Akdeniz dediğiniz zaman birincisi işin Libya boyutu var. Ki Libya'dan başlayacak olursak eğer yani bizim Doğu Akdeniz'de işte az önce bahsettiğimiz o petrol doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili Türkiye'ye karşı olan bir Yunanistan vardı. İki Güney Kıbrıs Rum yönetimi vardı. Üç ne olduysa şayet yani hani Türkiye'ye karşı olan nefretini çok anlamamakla birlikte Mısır vardı, Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın normal şartlarda Müslüman dünyada yapılacak olsa Türkiye'nin yanında yer almaları gerekirken aksine karşı tarafta Hristiyan dünyasıyla birlikte ortak hareket eden iki ülke görünüyor. Bir beşincisi daha var tabii ki İsrail. Yani bu beşli Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de barınmasını istemiyor. Doğu Akdeniz'de daha doğrusu görünmesini, bir varlık göstermesini istemiyor. Hatta Türkiye'nin kabuğuna çekilmesini istiyor. İşte malum Yunanistan 12 adalarla ilgili sürekli bizi oradaki deniz karasularında deniz karasularını 12 bile çıkarmaya çalışarak Türkiye'yi ana karaya hapsetmeye çalışması. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hiçe sayarak yine adayla tamamen varlığının hüküm sürdüğünü ilan ediyor yönündeki adımları veya işte Mısır Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in Yunanistan'la birlikte bir petrol boru hattı, alternatif petrol boru hattı çalışmaları. Tüm bunların hepsi Türkiye'yi kabuğuna çekmeye yönelikti. Ama Türkiye Libya ile öyle bir adım attı ki, Libya ile karşılıklı yapılan anlaşmadan bahsediyorum. Deniz mesafelerinin belirlenmesi, deniz sınırının belirlenmesine yönelik anlaşma. Her şey alt üst oldu o beşli. Karşıdaki beşli ülke blok özellikle ki bunlara hani Fransa da destek veriyor. Zaman zaman Rusya da destek veriyor. Bunları ayrı tutarak yani Fransa ve Rusya'yı ayrı tutarak beşli bloktan bahsediyorum. Her şey alt üst oldu onların yapmaya çalıştığı. Doğal olarak Türkiye'nin şimdi Libya'dan başlayarak şimdi son dönemde işte Libya'da Hafter ve Sarraç çatışması var malum. Hafter darbeci, Sarraç uluslararası meşruiyeti kazanmış olan Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı bir isim. Türkiye işte o isimle beraber hareket ediyor. Yani Sarraç'la birlikte hareket ediyor ve Libya'da yaptığımız anlaşmayı da Sarraç'la yaptık. Hafter'le değil. Evet. Yani Hafter bizim için tamamen darbeci görünüyor. Evet. Doğal olarak Türkiye şimdi Libya'da Sarraç'la birlikte yola çıktı. Başarılı adımlar attı. Bir. Sonrasında işte Doğu Akdeniz'deki arama tarama çalışmaları devam ediyor. Sondaj faaliyetleri devam ediyor. İki. Doğu Akdeniz'in biraz daha hani batısına doğru gelmeye başladığımız zaman ki işte İsrail buradaki önemli faktörlerden biriydi. Daha önce bu beşliğin içinde saydığımız İsrail şu an mesela soru işaretleriyle yaklaşıyor diğer dört ülkeye. Yani Türkiye'nin şimdi yapmış olduğu Libya ile anlaşması, deniz sınırlarını belirlediği anlaşması, yani iki ana karanın yapmış olduğu anlaşma şu an İsrail'i düşündürüyor. Ben diyor Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle böyle bir anlaşmaya girersem, evet, Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir ada devleti, bir anakara değil. Doğal olarak benim yaptığım anlaşma boşa mı çıkacak acaba? Ben anakarayım diye düşünüyor. Benim anakarayken bir ada devletinden çok daha fazla bir sınırımın olması gerekiyor. Doğal olarak burada Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ortak hareket etmek acaba doğru mu diye bu soruyu sormaya başlıyor. Yani Türkiye orada sadece Türkiye'ye yönelik tuzakları bozmuş değil. Türkiye oradaki bütün tuzakları yani ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerine dahi tam göbeğinden girmiş oldu aslında. Doğal olarak şu an Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin üzerine işte son dönemde örneğin Fransa ile gerilimin en büyük nedeni bu Doğu Akdeniz'deki durumdur zaten. Yani ezelden beri tamam Fransa ile Türkiye çok dost iki ülke gibi görünse bile yani dost iki ülke olarak yan yana durmadı hiçbir zaman. Sonuç itibariyle son dönemdeki gerilimi ona da atıfta bulunabiliriz ama değildi. Oradaki asıl nedenlerden birisi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki başarısı sesini gür bir şekilde duyuruyor olması. Doğal olarak şimdi Rusya örneğin işte destek vermiyor gibi görünmekle birlikte Libya'da darbeci olan Hafter'e destek veriyor. İşte helikopter gönderiyor ki Milli Savunma Bakanlığı'nın İngiliz televizyonuna vermiş olduğu bir röportajda Hafter güçlerinden ele geçirilmiş bir Rus helikopteri önünde röportaj veriyor. O da çok güzel bir mesajdır mesela Rusya'ya. Hani sizler ne kadar destek vermiyoruz deseniz bile işte buyurun sizin helikopteriniz bu. Sarraç hükümetinin destekleyen askerler bunu yani Sarraç hükümetinin ordusu daha doğrusu bu helikopteri ele geçirdi ve ben de onun önünde röportaj veriyorum İngiliz televizyonuna diye. O da bir mesajdır. Diplomatik anlamda önemli bir mesajdır. Yani sonuç itibariyle Rusya'nın ve Rusya'nın üstü kapalı diyelim daha doğrusu Fransa'nın da açık açık son dönemdeki Türkiye'ye yönelik yaklaşımlarının altında yatan da yine Türkiye'nin o Doğu Akdeniz'deki başarısıdır aslında. Yani Başkan Erdoğan'ın tüm tuzakları bozduk derken kullandığı cümle sadece tabii ki Türkiye'ye karşı önemli olan bizim için oydu. kurulmuş tuzakların bozulması değil, aynı zamanda o bölgedeki pek çok ülkenin kendince işte bölgede hakimiyet kurmaya çalışmalarına yönelik atacağı adımlar da bozuldu. Hı hı. Yani topyekun bir tuzak bozulmuş oldu aslında.
Evet. Salim Bey, bir taraftan da biz meclise döndüğümüzde başkanlık seçimi yapılacak değil mi yarın?
Evet. Yani mevcut başkan Mustafa Şentop, AK Parti ve MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın adayı. CHP'nin adayı yani şimdi CHP'nin Millet İttifakı'nın diğer üyeleri örneğin
Haluk Koç var
İYİ Parti örneğin yani de çok, hani Millet İttifakı'nın çok içinde yer almıyor gibi görünse bile sonuçta ortak hareket ettikleri için örneğin HDP. Hani onlar bir aday çıkarmadılar. Şu an sadece CHP'nin adayı var söylediğiniz gibi Haluk Koç. Haluk Koç'la Mustafa Şentop yarışacaklar gibi görünüyor ama son anda hani İYİ Parti ya da HDP'den bir aday mi gelir mi sanmıyorum.
HDP'den şey değil miydi, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu değil miydi?
HDP açıkladı mı çok emin değilim, o yüzden bilemiyorum ama hani HDP açıkladı tabii Millet İttifakı olarak sonuçta CHP'de İYİ Parti Haluk Koç üzerinde yoğunlaşmaya çalışacak ama yani meclis aritmeti şu anda hani bakıldığı zaman ittifaklar açısından mevcut başkan Mustafa Şentop'un ipi göğsüceği yönünde, yani ilk burada değil belki ama ipi göğsüceği yönünde meclis başkanı mevcut Mustafa Şentop'un yeni döneminde meclis başkanı olacağı görünüyor.
Gizli öyle yapılıyor değil mi Salim Bey?
Evet. Gizli oylamayla yapılıyor. Ama yani mecliste hani gizli oylama, açık oylama çok da meclis başkanlığı seçim için aslında önemli değil. Çünkü tamamen kutuplaşma yönünde atılacak bir adım. Yani açık oylama bile yapılsa veya gizli oylama yapıldığı takdirde kimlerin ne, kime ne oy vermiş olacağı sonuçta ortaya çıkıyor.
Doğru. Evet. Peki Salim Bey, şu şeyi de takip etmişsinizdir mutlaka. Barolara ilişkin düzenleme. Oradaki gelişmeler hangi aşamada?
Barolarla ilgili düzenlemenin bu sabaha karşı bitirilmesi bekleniyordu. Yani sonuçta 28 maddelik bir teklifti ama asıl önemli olan yani o başta teklifi çok uzatan, görüşmeleri çok uzatan, tartışmaya hırgüre neden olan çoklu baro teklifi, yani çok alternatif baro kurulmasına imkan tanıyacak o madde ilk 5 madde arasındaydı. Doğal olarak ilk 2 gün görüşmeleri çok uzun sürdü. Yani birincisi işte maddenin düzenlemenin tümü üzerindeki görüşmeler. İkincisi de o çoklu baro sistemine gelene kadarki madde üzerindeki tartışmalar çok uzun sürdü. Doğal olarak ilk 2 gün uzun bir süreç gibi geçti. Yani daha da uzayacak gibi göründü. Zaten muhalefetin engelleme çalışmaları vardı ki bunu muhalefet açıkça ilan etmişti. Yani hem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin hem Grup Başkan Vekilleri yine CHP'nin çok açık bir şekilde hani bu teklifi engellemek için biz yasadan, anayasadan, işsizlikten kaynaklanan tüm haklarımızı kullanacağız diye açıklama yapmışlardı zaten. Doğal olarak bu engelleme çalışmalarına devam ettiler ama en sonunda zaten 28 maddelik bir düzenleme olduğu için ki tartışmalı asıl maddede çoklu baro sistemi olduğu için yani çoklu baro sistemiyle ilgili düzenleme kabul edildikten sonra kalan rutin bir şekilde devam etti. 28 maddenin tamamı görüşülmüş oldu böylece. Hani çoklu baro sistemi üzerinde belki tartışmak ayrı bir konu. Yani o tartışmanın ayrı bir boyutu. Onun için belki ayrıca bir konuşmak gerekir. Doğru. Ya da hukukçuların belki daha ziyade konuşması gerekir.
Kesinlikle,
ama yani sonuçta bakıldığı zaman alternatif baro bundan sonra sayıları 2000'i geçen illerde, örneğin Ankara, İstanbul, İzmir gibi avukat sayısı 2000'in üzerindeki illerde sadece bir tane Ankara barosu olmayacak örneğin. Bir Ankara barosu olacak. Bir atıyorum A barosu olacak, B barosu olacak gibi farklı isimler altında farklı barolar kurulabilecek.
Evet tabii. Yani bunun gerçekten ayrı bir konu ve pek çok aslında hukukçu da ekranlarda görüyoruz, kıvranıyorlar. Ne olur bize söz hakkı tanınsa diye. Yani bunu böyle olmasını istemeyen ve açıklama gereği duyan çok insan var. Ama büyük bir ihtimal 8 Temmuz Çarşamba günü herhalde genel kurulda bu konu konuşulacak. Peki.
Evet. Yani bu hani genel kurul aşamasına gelmeden önce şimdi avukatların baro başkanlarının haklı serzenişi var diyoruz ama yani sonuçta evet tabii ki dinlenmeli taraflar olarak tabii ki o taraflarla birlikte oturulup konuşulup bir düzenleme yapılmalı ama şimdi burada zaten asıl sorun şu ki Türkiye Barolar Birliği Başkanı yani bütün baroları temsil eden şu an eylem yapan baroları da temsil eden birliğin başkanı Metin Feyzoğlu çok açık bir şekilde yani komisyona çağrıldınız gelmediniz diye eleştiriyor mevcut baro başkanlarını. Size görüşünüz soruldu, söylemediniz diye eleştiriyor evet. Yine mevcut eylemdeki baro başkanlarını. Evet. Yani şu an bakıldığı zaman eğer Metin Feyzoğlu'nun dediği doğruysa yani evet. Gerçekten komisyona çağrılmalarına rağmen görüş bildirmedikse mevcut evet. Baro başkanları, itiraz eden baro başkanları o zaman itiraz etmeye hakları yok. Hı-hı. Ama yok diğer türlüyse tabii ki o zaman da yani hı-hı. O düzenlemenin baro başkanları ya da ilk elden avukatlarla konuşularak hazırlanmamış olması büyük bir hata. Ve bunu tabii ki yani şimdi tarafların karşılıklı suçlamaları üzerinden hı-hı. Bizim bir hakim gibi işte böyle olacak, böyle olmalıydı deme şansımız yok. Tabii. Ama bu tartışmalar arasında dediğim hı-hı. Gibi genel kurula geldikten sonra orada da yine yeni tartışmalara gebe bir konu diyebiliriz.
Doğru Salim Bey. Salim Bey bir taraftan da hani hazır meclisten konuşurken işte kurultay öncesi CHP'de neler oluyor?
CHP'de şimdi bir Muharrem İnce ismi ezelden beri zaten genel başkan adaylığı için sürekli konuşulan bir isimdir. Ve yani Kılıçdaroğlu'na karşı rakip olarak kimi düşünüyoruz deseniz ilk karşıya çıkacak isim Muharrem İnce'dir. Yani Muharrem İnce doğal bir genel başkan adayıdır ya da hüzmin bir genel başkan adayıdır. Ama şu son günlerde Muharrem İnce'nin adaylığını açıklamayacağı yönünde yeni yakın çevresine bu yönde açıklamalar yaptığına ilişkin yeni bilgiler geliyor ama ne derece doğrudur bunu tabii önümüzdeki günler gösterecek. Yani Muharrem İnce bu sefer genel başkanlığa aday olmayabilir deniliyor. Neden böyle deniliyor? Çünkü kurultayın aslında işte bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik olarak yapılan en büyük eleştiri bu. Yani Covid döneminde alınmış bir karar var kurultay ertelensin diye. Covid ile ilgili süreç tamamlanmış değil. Siz kalkıyorsunuz o ertelenen kurultayı yine Covid dönemi içerisinde yapmaya kalkıyorsunuz. Alelacele neden yapmaya çalışıyorsunuz? Bir. Bunun altında yatan da şudur. Yani şimdi kurultay yapılacak ama bildiğimiz daha önceki CHP kurultayları gibi kurultay olmayacak. Yani bütün delegeler gelmeyecek. 600'e yakın bir delege gelecek. Oysa 1200 küsur delegesi var CHP'nin. Yani bütün delegeler o salonda olamayacak. Bir. İki, salona girenler de yani bakalım kaçı gelecek o ayrı konu. Hani mevcut 600'ün içerisinde kaçı maskesiyle işte mesafeye dikkat ederek gelecek kurultay salonunda oyunu kullanacak. Yani iki yönlü eleştiride bulunuyor muhalif kanat CHP evet. içerisinde. Bir, işin sağlık boyutu var. İki, işin siyasi boyutu var ki bu kurultay sadece bu şekilde yapıldığı takdirde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını teyit etmiş olacağı bir kurultay olacak. Yani bir seçim burada aslında gereksiz olacak. Seçime gidilmesi bile imkansız olacak. Çünkü delege sayısının %10'unun onayı imzası gerekiyor ki ancak bir başka aday çıkabilsin. Mevcut delegelerin hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten belirlemiş olduğu, seçmiş olduğu delegeler. Covid'den dolayı diğer bütün delegeler salonda olamayacağı için ekstra bir aralarında hani mücadele yapabilecek bir durum söz konusu olmayacak. Doğal olarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir aday çıkma imkanı bile olmayacak belki. İşte Muharrem İnce'nin de bu nedenle böyle bir kurultay sürecinde aday olmayabileceği konuşuluyor. Doğru. Bunu tabii önümüzdeki günler gösterecek. Yani siyasette 24 saat bile çok büyük zaman Süleyman Demirel'in lafıyla, meşhur lafıyla.
Çok teşekkür ederiz Salim oldu. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkürler.
Teşekkürler. İyi yayınlar.
Hoşçakalın Salim Bey.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor. Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Her yıl dilimize binlerce yabancı sözcük giriyor. Yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çıkalım.
Çok görmezdik babamın gülümsediğini. Annem söylerdi de inanmazdım. Babalar pek belli etmezmiş hislerini. Benim canım babacığım. Beni okutabilmek için az mı çalıştı? Ben de ona layık olabilmek için. Benimle gurur duymadığını sanırdım. Yanılmışım. Kızlara okutulur mu diyenlere karşı durduğun için benimle gurur duyan babacığım. Asıl ben seninle gurur duyuyorum.
Değerli veliler, kız çocuklarımız okusunlar. Eğitim hakkından mahrum kalmasınlar. Okuyup meslek sahibi olsunlar. Anne babalar kızlarıyla, kızlar da anne babalarıyla gurur duysunlar. Evlatlarınız kıymetimiz, okumaları geleceğimizdir.
Dinleyenlerimiz, şu ana kadar hep Covid'den bahsettik, meclise gelişmelerden bahsettik Salim Salimoğlu ile. Biraz da yurt dışına çıkalım istiyoruz. Önümüzde gerçekten sizlerle paylaşmamızda fayda olan haberler var. Bunlardan bir tanesi Uygurlara Çin işkencesi, Doğu Türkistan'da neler oluyor başlığı altında. Çin'in 1949 yılından bu yana hakimiyeti altında tuttuğu Doğu Türkistan'ın kırsal kesimlerinde etrafı yüksek duvarlarla çevrili inşaatlar devam ediyor. Uydu görüntüleri, Doğu Türkistan çöllerinde inşa edilen ve içinde yüz binlerce Uygur Türkünün tutulduğu toplama kamplarının son bir yılda tam 3 katı büyüdüğünü ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler'e göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türkü, Çin'in eğitim merkezi olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor. Sincan bölgesinde ve Çin'in değişik yerlerinde gerçekleşen saldırıların ardından bu eylemlerden Uygurları sorumlu tutan Çin, 2014 yılından itibaren teröre karşı halk mücadelesi adı altında yeni bir süreç başlattı. Ancak Uygurlara yönelik kültürel ve dini kısıtlama ve baskılar 2009 yılından itibaren giderek hız kazandı. Erkeklerin sakal bırakması ve kadınların uzun kıyafet giymesi kısıtlanırken halkın düğünlerde alkol kullanmaya zorlanması da bu uygulamalardan bazıları. Ve pandemi sonrası dünya ve ekonominin geleceği. Bu da çok önemli bir haber. Covid-19 krizi ilk etapta kamu sağlığını tehdit eden bir küresel meydan okumu olarak ortaya çıkmış olsa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yaşam biçimlerini, siyasi ve ekonomik düzenlerini derinden sarstı. Son yıllarda ABD-Çin ekseninde başlayıp yayılan ticaret savaşları ve reel ekonomiyle finansal sektör arasındaki kopma eğilimlerinin kırılgan hale getirdiği dünya ekonomisinde 2020 yılının uzun vadeli bir toparlanma döneminin ilk aşaması olması bekleniyor. Ancak işler hiç de beklendiği gibi gitmedi. Mart ayında patlak veren yeni tip koronavirüs yani COVID-19 salgını ekonomik ve sosyal alanlarda tam anlamıyla bir küresel kilitlenmeye yol açıp tüm iyimser senaryoların boşa çıkmasına yol açtı. Covid-19 krizi ilk etapta kamu sağlığını tehdit eden bir küresel meydan okuma olarak ortaya çıkmış olsa da, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yaşam biçimlerini, siyasi ve ekonomik düzenleri, toplumların sosyalleşme ve mobilite eğilimlerini derinden sarstı. 2019'un son aylarında Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan virüs, beklenmedik bir hızla birkaç ay içinde dünya çapında 213 ülke ve bölgeye yayılarak yaklaşık 11 milyon kişiyi enfekte etti ve 500 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Böylece siyasi ve ekonomik küreselleşme süreçlerinin 1980'lerden bu yana hazırladıkları piyasa entegrasyonu ve insan hareketliliği sonucu olumlu katkılar yapmakla birlikte kamu sağlığı risklerinin de hızla yayılmasına zemin hazırladıkları somut biçimde görüldü. Çin ve Avrupa ülkelerinde ilk dalganın neden olduğu şok hissi atlatılıp normalleşme süreçleri ilerletilmeye çalışılırken salgının en fazla can kaybına neden olduğu ABD ile Brezilya, Rusya ve Güney Asya ülkelerinde sağlık riskleri hala ciddiyetini koruyor. Karar alıcılar bir taraftan kademeli normalleşme senaryoları hazırlarken diğer taraftan sonbahara doğru ikinci bir virüs dalgalanması yayılması ihtimaline karşı endişeleri gidermeye çalışıyorlar. Doğal olarak verilere ve gerçekçi tahminlere dayalı ulusal ve küresel gelecek senaryolar oluşturmak için bu toz duman ortamının bir nebze sakinleşmesini beklemek gerekecek. Çin'in Doğu Türkistan'da barışçıl gösterilere kanlı müdahalesinin 11. yıl dönümü. Evet, 5 Temmuz 2020 Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de Çin güvenlik güçleri ve silahlı paramilislerin barışçıl gösterilere kanlı müdahalesinin 11. yıl dönümüydü. Sürgündeki Doğu Türkistan Milli Meclisi'ne göre 2009 Temmuz'undaki olaylarda 3 gün içerisinde binlerce Uygur Çin makamlarına göre ise 197 kişi yaşamını yitirdi. Evet, burada böyle bir farklılık var. Bakın, 3 gün içerisinde binlerce Uygur, Çin makamlarına göre ise 197 kişi yaşamını yitirdi. Olaylar Çin'in Guangdong eyaletinde bir fabrikada zorla çalıştırılan Uygur Türklerinin beraber çalıştıkları Çinli kadınları taciz ettikleri iddiasıyla patlak verdi. 26 Haziran'da fabrikaya saldıran Han Çinliler onlarca Uygur Türk'ünü öldürdü. Çinli kadınların taciz edildiği iddiasının ise yalan olduğu ortaya çıktı. Kısa süre içinde Han Çinlilerle Uygurlar arasında etnik bir gerilime dönüşen olaylar gitgide büyüdü. Sisi darbesinin 7. yıl dönümünde Mısır nereye savruluyor? Sisi idaresinin başarısız ve basiretsiz yönetimiyle Mısır, 100 milyonu aşan nüfusuyla gerçek sorunlarıyla yüzleşmek istemediği bir noktaya gelmiş bulunuyor. Mısır'ın sahip olduğu coğrafi sınırlar, tarihi birikim ve insan kaynağıyla jeopolitik açıdan önemli ülkelerden biri. Asya ve Afrika kıtaları arasında bir kara köprüsü konumunda olmasının yanı sıra, Mısır, Asya ile Afrika'yı ve Avrupa ile Asya'yı bağlayan iki ana su yolu üzerinde, yani Akdeniz ve Hint Okyanusu arasında eşsiz bir stratejik konumda bulunuyor. Bu nedenle de ulusal egemenliğinden taviz vermeden varlığını koruma ve dış güçlerin tehditlerini bertaraf etme hususunda çevresine söz geçirecek kadar güçlü olma gerekliliğini hafızasında tutan bir tarihi tecrübeye sahip. 1980'lere kadar Türkiye ekonomisinden daha iyi bir performansa sahip olan Mısır, gelişmekte olan bir ülke olarak uluslararası güç oyununda etkili bir aktördü. Ne oldu bu konumundan uzaklaştı? Hangi politikaların sonucunda emperyalist politikaların bir aracı haline dönüştü? Etiyopya'nın üzerinde baraj yaptığı Nil, Mısır'ın can damarı. Mısır'ın ekonomisi ve güvenliği büyük ölçüde Nil'e bağlı. Bu nedenle Nil havzasındaki ülkelerin ilişkileri hayati önem arz ediyor. Bu bakımdan Sudan, Güney Sudan, Uganda, Etiyopya ve Cibuti gibi devletlerle ilişkileri sıradan bir komşu devlet ilişkisi şeklinde değerlendirilemez. Tarihe baktığımızda Akabe Körfezi'nden Somali'ye kadar uzanan Kızıldeniz sahillerinde Kahire hep egemen olmuştur. Asya'ya uzanan Kara Köprüsü durumundaki Sina Yarımadası iddialı fatihlerin aşmak zorunda oldukları çetin bir güzergahtır ama Mısır'da otoriteyi ele geçiren Roma, Doğu Roma İmparatorluğu, Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler, Memlükler ve Osmanlı Devleti güçlerini Suriye'den Mısır'a uzattılar ve istisnai olarak Fatihilerin yaptığı gibi Mısır'dan Suriye'ye uzanan Doğu Akdeniz sahilleri boyunca egemen oldular. Mısır'da kurulan idareler Doğu Roma ve Fatihiler hariç güçlerini Kızıldeniz ve Arabistan'a yaydılar. Stratejik üstünlüklerini insan kaynağı ve ekonomik imkanlarla güçlendirdikten sonra Mısır çoğu zaman Anadolu ve Bağdat merkezli güçlerle rekabete girmiştir. Kavala Mehmet Ali Paşa ve ardından gelen Hidiv İsmail Paşa Nil'in kaynağı olarak bölgedeki Kahire'nin otoritesi altında tutmak için askeri seferler düzenlemiştir. Ayrıca Hidiv İsmail Paşa 1869 yılında açılan Süveyş kanalının sağladığı stratejik önemin farkında olarak kısa bir süreliğine de olsa Kızıldeniz sahillerinin Sevakin, Massawa ve Somali'deki Zeyla limanı dahil olmak üzere Kahire'nin kontrolü altına almış ve karadan da güney sınırlarını Uganda'ya kadar genişletmişti. Evet, böylesi bir hikayesi var. Son bir haberle veda edeceğiz sizlere. Yine Sabah gazetesinde 10. sayfasında PKK'nın terör inine bayrağımız dikildi. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı operasyonları başarıyla sürüyor. Pençe Kaplan operasyonunda PKK'nın sözde özel kuvvetler kampı olan Mervanis temizlendi. Mehmetçik terör inine 18 günde bayrağımızı dikti diyor haberde. Yolları açık olsun tüm Mehmetçiklerimiz için bütün dualarımız. Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Biz Zeynep Karaşık ve Zeynep Yıldırım'ın hazırlamış olduğu programı Eda Kotanoğlu ve Burak Araroğlu ile birlikte yürüttük. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Esen kalınız.
Yeni gün.